Ayrım 20. Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 226. Rahatsız ettim, bağışla dedi. Yüzünü oda arkadaşı kadının yatağından yana döndürüp. Kötü rüya gördüm, doğru. Avaz avaz bağırdım ama sesim çıkmadı. Bağırdın, bağırdın. Sesin de çıktı. Boğuk boğuk çığlık attın. Kendi sesine uyandın. Kendilerini ele vermiş olma kuşkusuyla terler dökerek sordu. Ne diye bağırdım ana? Ne dedim ben? Dilini bilmem ki, anlamadım. Birinin adını bağırıyordun. Aga mı diyordun, abimi ne? Korkuyordun besbelli, çok korkuyordun. Ne olmuştu ki, ne yapmıştı ki abin sana? Bilmem, rüyamda abime benzer birini gördüm. Mahmud'un yüzünü çalmış bir bebe gördüm, yanık ormanlar gördüm. Geçti, rüyaydı hepsi. Yanındaki bardakta su duruyor. İç bir yudum su da kendine gel. Kadının iyice yumuşamış, dost sesinden cesaret aldığı fısıltıyla sordu. Onu gördün mü teyzem? Hani demince kapıdan bakan adamı? Oda sıcak oluyor diye kapalı aralık tutuyoruz ya, koridordan gelen geçen bakıyor içeri. Biri bakmıştır, belki birini arıyordur. Ne var ki bunda? Yok, öyle değil, kara suratlı genç bir adam. Tam uyandığımda oradaydı. Senin sinirlerin iyice bozulmuş evladım, korkmuşsun bir şeylerden. Kimseleri görmedim ben, burası sözde hastane ama yol geçen hanı gibi, herkes dalıyor içeri. Bu ikinci sınıf özel hastaneler böyle işte. Devlet hastanesi olsa, hele de askeriyenin hastanesi olsa, öyle önüne geleni komazlar içeri. Yine de hemşireler gelince söyleyelim de senin karyolayı camın önüne sürsünler, kapının yanına ben geçeyim, içine korku girmesin. Zelal birden ağlamaya başladı. Sessizce, usulca, hışkırıklarını boğmak için başını yastığa gömerek. Korkusundan, acizinden değil, kadının beklenmedik ilgisine, sevecenliğine duyduğu minnetten. Hemşireyi çağıralım da sana sakinleştirici bir ilaç versin. Belli ki derdin derinlerde, belli ki kötü şeyler gelmiş başına. Hastalık insanı sinirli yapıyor. Bak ben de size haksızlık ettim, sert davrandım. Sen de ters ters konuştun ama. Neyse, üzülme artık. Yakında iyileşip çıkacağız buradan. Sen gençsin, benden de çabuk iyileşirsin. Kabus gördün, rüyandaki bebek, yanmış ormanlar, adamının sureti. Belli ki bebeğini kaybetmek içine işlemiş. Daha gençsin, adamın da genç. Sapasağlam çocuklarınız olur. Vatana millete hayırlı evlatlar. Üzülme artık. Yataktan kalkabilse, kendiliğinden yürüyebilse, kadının yatağına gidip boynuna sarılacaktı Zelal. Boynuna sarılmakla kalmayıp, yüzünü göğsüne gömecek, doya doya ağlayacaktı. Anamı özledim. Kuma ablamla bile hoş geçinen, erkeğini paylaşmaya razı olan anamı. Oğullarını dağlara, kızını ellere veren anamı. Şu kadından kim bilir ne kadar genç olan, yine de kadının anası gibi duran anamı. Dipdiri memelerinin tam ortasında yüreğini kavuran bir ateş, bir sıla hasreti, bir ana hasreti ki anlatmaya sözler yetmez. Ne yazar abi anlatabilir, ne bengbejler. Duymadığı acıyı nasıl söze döker insan? Acı bu kadar ağır olunca da söze sığmaz. Demek ki acı anlatılmaz, anlatılamaz. Allah kullarına bunca acı çektirmemeli, eğer esah Allah'sa. Tövbe de, hikmetinden sual olmaz. İnsan inancını kaybetmemeli. Kapı açıldı, çağrı zilini, nihayet duyan bir hasta bakıcı ne istediklerini sordu. Kabus gördü, sinirleri gerildi. Bir müsekkin verseniz iyi olur dedi yaşlı hasta. Sonra ekledi. Pencere kenarında yatmak istemiyorum. Yataklarımızın yerini değiştirin bu kızla. Hasta bakıcı, Zelal'e sen ne diyorsun der gibi baktı. Teyze nasıl isterse öyle olsun dedi Zelal. Hasta bakıcı karyolaları çekmek için yardım istemeye gittiğinde fısıltıyla sordu. Neden yer değiştirmek istedin teyzem? Anladım ki korktuğun kaçtığın birileri var. Abindir, başkasıdır bilemem. Ama kapının hemen önündeki yatakta yattıkça korkun artacak. İkimiz de uyutmayacaksın. Bu yüzden dedim. Belki hayal gördüm, belki de doğruydu. Kapıdan başını uzatmıştı, içeri bakıyordu. Görmedin mi Esra? Yoksa gördün de söylemez misin bana? O kadar çok kafa uzanıyor ki içeri, kapı aralıkken, öyle dikkatimi çekecek birini görmedim. Gördüysem de fark etmedim. Belki de o kara yağız erkek hasta bakıcıdır. Hadi düşünme artık, biri gelecek olursa senden önce beni görür, çeker gider. Sustu, kendi içine çekildi Zelal. Bir insanın acısını yüreğinde duyunca mı yumuşar, yüreğinde duyunca mı sever ancak? Korkuyla bağırmasaydım rüyamda, ağlamasaydım ulaşamayacaktı bana. Köylüyüm diye, Kürdüm diye düşman belleyecekti. Ama nasıl korktuğumu, nasıl üzüldüğümü anlayınca yumuşadı. Onun da içi acıdı. Bazı insanlar hiç duymazlar mı ötekinin acısını? Duymazlar da ondan mı düşmanlık beslerler? Duymazlar da ondan mı öldürürler? Yüce Allah'ım bağışlamamış mıdır onlara sevgiyi? Üstümden geçerlerken vahşi hayvanlar gibi korkudan, acırdan Bağırta bağırta, kulaklarını tıkadılar mı, duyup da keyiflerine keyif, zevklerine zevk mi kattılar yoksa? Son yumulan üstüme başkaydı. Onda sevgi vardı, acıma vardı. İnsanın iyisi de oluyor, kötüsü de. Bazen iyi kötüye kapılıyor, kötülerden korkup kötülük yapıyor o da. Şeytan cennetten kovulmuş ama çok güçlü. Bu dünyada güçlü olan melekler değil şeytan. Günleri saydı, ayları saydı. Kaç gün olmuştu içime tohum düştüğünden beri? Kaç aylık olacaktı şimdi kurşunlanan bebem? Sayıları bilen kız hiç şaşmadan hesapladı. Daldı gitti doğmamış bebesinin sıcaklığına. O benim çocuğum, benim oğlum. Savaştan doğdu ama barışı taşıyacak, barış umudu olacak. Adı da Hebe olacak demişti Mahmut kadınının karnını okşarken. İyi de savaştan barış nasıl doğacak? Nasıl yeşerecek ateşe verilmiş ormanlar? Nasıl şenlenecek yıkık köyler, mezralar? Nasıl sarılacak yaralar? Nasıl yuvulacak kan? Şimdi şu kadın iyi davrandı diye bir yumuşaklık, bir sıcaklık yayıldı ya içime. Küskünlüğüm, ezikliğim geçmedi ama. Korkum dindi biraz. Yalnızlığım azaldı az biraz. Yabancılığım, yabansılığım geçmedi ama. Yemek arabası geldi. Tepsileri yanı başlarındaki küçük sehpaların üstüne bıraktılar. Ne çorbayı, ne pilavı, ne yoğurdu çekti canı. Gayret et, biraz bir şey ye. İyileşmek için kuvvetli olmak lazım dedi o da arkadaşı yaşlı kadın. Yiyesim gelmiyor. Sanki boğazıma bir yumru tıkanmış dedi. Birkaç kaşık yoğurt aldı kadını kırmamak için. Nerelerdensiniz diye sordu kadın. Uzaklardanız, Dogu'dan, Van'ın köylerindeniz diye yalan söyledi korunma işgüdüsüyle. Benim kocam askerdi. O taraflarda çok dolaştık. Şark hizmeti denirdi eskiden. Erzurum, Ardahan, Doğu Beyazıt hep bilirim, Van'ı bilmem. Benimki jandarmaydı. O zamanlar Moskov belası vardı. Rus sınırları korunurdu. Bir de eşkıya takibine giderlerdi. Eşkıya dağa çıkardı. Hadi bizimkiler arkasından. O zaman eşkıyası böyle, şimdiki gibi değildi. Şimdikilerin yanında masum bebek kalırlardı. Şimdilerde bela daha aşağılarda. Bölücü terör Güneydoğu'yu vuruyor. Sizin oralarda, Van'da falan da vardır değil mi? Zelal birkaç kez yutkundu. He, varlardı bizim oralarda da ama biz bilmeyiz. Biz kendi köyümüzü bırakıp mezraya göçmüşüzdür. Köydeyken küçüktüm çok. Bir gerilla basardı köyü, yiyecek, barınak, varsa silah, olmadı genç erkekleri isterdi. Bir asker gelirdi, gerillaya neden yataklık edersiniz diye erkekleri toplardı götürürdü. Evlere girerdi, bizleri dışarı sürüklerdi. Bir o vururdu anlayacağın, bir öteki. Vay bizim halimize. Sonra köyü bıraktık. Korucu olmuş köy diye duyduk. Biz uzakta amcamgillerin mezrağına geldik. Halk korumasa bölücü terör tutunamaz. Rahmetli beyim de söylerdi. O zaman PKK falan yoktu. Ama dedim ya eşkıya vardı. Eşkıyayı halk koruyor, saklıyor derdi benim bey. Oraların halkı devlete düşmandır oldum olası. Şimdi büsbütün düşman olmuşlar. Kışkırtan çok da ondan. Yoksa Şark'tayken hele de Erzurum'da öyle iyi yerli komşularım vardı ki. Ben o zaman gençtim. Böyle senin gibi toy, ürkek. Benim adam, dedim ya jandarma, çeker gider takibe, araziye. O zamanlar böyle lojman falan yok. Şehrin içinde bir evdeyiz. Yalnız kalamam, korkarım. Komşuların kadınları gelir gece kalırlardı, her işime koşarlardı. O zaman Kürtler de böyle değildi, düşman değildi. En sadık emirerleri Kürtlerden çıkardı. Öl desen ölürler, öylesine güvenilir, sadık. Ama şimdi, şimdi gözleri açıldı. Sadık kul ola ola herkes üstümüzden geçti. Çok dayak yiyen it sonunda azgın olur diyecekti, kendini tuttu Zelal. Şimdi çok zulüm vardır dedi sadece. O zulmeder, bu zulmeder. Millete dağlara çıkar işte. Öğretmenle devletin vurduğu yerde gül biter. Biraz itaatkar olacaksın. Baş kaldırdın mı başın ezilir. Kışkırtanlara kapılmasalar böyle olmazdı. Silahı alıp askeri çevirdin mi tabii ki karşılığını görürsün. Türk ordusu öyle 3-5 çapulcuya bırakmaz bu vatanı. Bu defa dayanamadı Zelal. Bak teyzem, güzel söylersin de köyün 3 öğün basılsa, agan, baban, dipçiklenip sürüklense, Kürtçe konuşursun diye dayak yesen, jandarmalar basıp davarını, hayvanını götürse, yolların kesilse, şehre varamadan, yollarda ölüp gitsen hastalandığında, gün gelir zulümden, dayaktan gül bitmediğini görürsün, isyana durursun. Bak deyivereyim sana, önceleri itip kalktın beni, düşman gördün, ama insan kadınmışsın, anaymışsın, sevgin varmış verecek başkalarına. Sağ ol, koruyorsun beni şimdi. Ben de söyleyeyim bari dedim, içimdekileri. Kızma, gönül koyma. Bil ama, bil ki kimse istemez sevdikleri ölsün. Evladı, eri, babası, agası ölsün. Vatan dedin ya, vatan ölenin de vatanı, öldürenin de. Ama bak öyle değil işte. Köyümüz vatanımızdı. Korktuk, sürüldük, kaçtık. Çocuğumu karnımda vurdular. Aha duydun bilirsin. Yerim yok, yerimiz yok gidecek. Buralarda elin evinde, el kapısında sürüneceğiz. Kürtler sadık olur değil mi? Sen dedin, sadık hizmetkarlar olacağız. Nefessiz kalıp sustu. Gereksiz konuştum, yine kızdıracağım kadını. Pişman oldu söylediklerine. Ha doğrusun, haklısın desem neyim eksilirdi ki? Ama böyleyim işte, çocukluğumdan beri. Serihişk, dik kafalı derlerdi evde. Bir tek öğretmen dik kafalı değil, o akıllı, gururlu derdi. Öğretmen iyi adamdı, has adamdı. Tam yakınlaşmaya, sevmeye başlamışken hasta kadını kızdırmaktan korktu. Kızma teyzem dedi, sen büyüksün, bilirsin, senin dediğin gibi olsun. Sonra konuşmanın heyecanı ilacın etkisine eklendi. Henüz gece tam çökmemişken, uzaktaki tepelerin ışıkları alacakaranlıkta tek tek yanarken uykuya sığındı. Uyku yaralı bedenini, yaralı yüreğini sarıp sarmaladı. Keçilerin arkasından yeşil çayırlarda koşmaya başladı. Eflatun, mor kır laleleri, sarı papatyalar topladı kayalıkların arasından. Hayvanlarından önce vardı pınarın başına, avucuna su doldurdu. Su soğuktu, kana kana içti. Rüyalar ülkesinde gökyüzü masmaviydi, yeryüzü yeşil kilim üstüne çiçek çiçek, menevişli, cıvıl cıvıldı. Rüyadaki dingin mutluluk, ılık bir yorgan gibi Mahmud'un bedeni, Mahmud'un kolları gibi sardı Zelal'i, uyudu. Jiyan hayat demektir komutanım. İster roman kurgusu olsun, ister gerçek hayat, sevişmeleri kaçınılmazdı. Sadece sözlerle değil, sadece gözlerle, sözcüklerle, susuşlarla değil, kora kesmiş bedenleri ve yürekleriyle buluşup sevişmek. Ne deli bir yel, ne gelgeç bir heves, kaçınılmaz yazgılarıydı. Eczanede tanıştıkları gece, ki o gece hayat eczanesinin nöbetçi olması da bir işaret değil miydi? Havadan sudan, yöreden, Mahmut'tan konuşup ayrılırken veda anında göz göze geldiklerinde ikisi de anlamıştı. İletiyi almışlar, anlamazlıktan gelmemiş, direnmemiş, boyun eğmişlerdi. Hiçbir şey olmamış, kıvılcım çakmamış gibi yaşadıkları sonraki günler tutkulu, özgür kişiliklerine yakışmayan bir ertelemeden, korkak bir bekleyişten ibaretti. Şimdi yan yana yatarken birleşmelerinden, sevişmelerinden değil, bugüne kadar beklemelerinden, ertelemelerinden, ahlak sorgulamalarından ve vicdan engellerinden utanıyorlardı. İhanet ettikleri başkaları değil, kendi tutkuları, kendi bedenleri, kaderleriydi. Jiyan'ın saç tokalarından, lastik halkalardan, namuslu dul kadın bağlarından kurtulunca, asi ırmaklar gibi kıvır kıvır, bukle bukle dağılan kuzgun karası saçları, terli bedenleri arasındaki tek engel, çıplaklıklarını örten tek örtüydü. Otobüs terminalindeki o olağanüstü geceden sonraki her şey, her olay, her gelişme, esrarlı ve mutlak bir erekserlikle birbirlerini bulmaları için gerçekleşmiş gibi geliyordu Ömer'e. Ankara odalarındaki garip kadın, bir Orta Avrupa nehri üzerinden kaçarken çocuğunu yitirmiş olan. Orada vurulan kadın, hedefsiz, kör bir kurşunla bebeğini yitiren Zelal. Dağlardan kaçmış Mahmut, ne korkak, ne tövbekar, ne itirafçı. Gerilla giysilerinden, korucu urbalarından soyunmuş, çırılçıplak insan, görmediği açık denizlere doğru gitmek isteyen, başka bir kadına birlikteyken bile yüreğinin derinliklerinden hiç çıkarmadığı karısı, Elif. Yitirilmiş oğlun peşinden, içinde yollarımız giderek ayrılıyorum, ağırlığını taşıyarak batıya giden. Her şey, hepsi Jiyan'la buluşmanın ön hazırlığı, bahanesi, dekoruydu. Şimdi öncesiz ve sonrasız bir anda, bazen hoyrat, bazen uslu sevişirken, odanın zeminini boydan boya kaplayan gökkuşağı bir göçer kilimi üzerine serilmiş yer yatağında, ıslak, terli, çıplak, doygun ve yorgun, sessizce yan yana yatarken, karnını güneşe vermiş bir kedi mutluluğunun dingin hazdını yaşıyorlar. Jiyan'ın evine, eczanenin arka tarafındaki depodan, kapısı raflı bir dolapla gizlenmiş ahşap bir merdivenle de çıkılıyor. Binanın ana kapısı arka sokakta. Binaya dışarıdan bakıldığında içerisinin bu kadar geniş ve konforlu olabileceğini ihtimal vermek güç. Jiyan'ın dairesi kasaba eşrafına has evlere hiç benzemiyor. Süslü, zevksiz, ağır kadife koltuklara, yaldızlı oda takımlarına, tıklım tıklım kristal ve gümüş dolu oymalı büfelere, işli dantelli örtülere hazırlamışken kendini, sadeliğin ve boşluğun dingin estetiğiyle karşılaşmak şaşırtıyor. Kocaman salonda çok az eşya var. Bir köşede düz beyaz bir oturma grubu, ortada uzun, büyük bir yemek masası, üzerinde beyaz incilerle ve beyaz işlerle bezeli krem rengi bir örtü, duvara dayanmış köşelerinde el oyması laleler olan matif ahşap bir büfe, karşı köşede beyaz üzerine elle işlenmiş rengarenk çiçeklerle bezeli kocaman yer minderleri, minderlerin etrafına dağılmış gazeteler, dergiler. Burası Jiyan'ın köşesi olmalı. Şimdi yan yana, çıplak ve doygun yattıkları odanın bir duvarı, eski konakların yüklüklerini andıran çok kapılı, ahşap bir dolapla kaplı. Dolabın tam ortasında, tuvalet masası gibi düşünülmüş, içerlek bölmede, zarif çiçek resimleriyle bezeli, ince ahşap kapakları, iki yana açılan bir ayna, hemen altında, üzerinde krem kavanozları, makyaj malzemeleri, taraklar, fırçalar, yüzükler duran, Jiyan'ın tuvalet masası yerini kullandığı geniş bir raf ve önünde küçük bir tabure. Bir de bembeyaz keten çarşaflar serili bu rahat, geniş yer yatağı. İlk geldiğinde evini gezdirirken yer yatağı ve yer minderi vazgeçilmezlerindendir demişti Jiyan. Kilimleri işlemeli yer minderlerini falan köydeki kasırdan, yani evden getirdim. Bir de yatak odasındaki dolabın kapılarını. Aynanın kapaklarına dikkat ettiniz mi? Babamın köyünde bir genç vardı. Eline kağıt, karton, tahta ne geçirirse üzerine resimler çizer, boyardı. Hiçbir şey bulamasa yerdeki kuru toprağa küçük taşlarla şekiller yapardı. Ona çok çok boya almıştım. Renk renk yağlı boyalar, sulu boyalar, renkli kalemler. Aynanın kapaklarındaki çiçekleri o boyadı. Çok güzel değil mi? Susmuş, hüzünlü, tutuk gülümsemeye çalışmıştı. Köyü özlüyorum. Oradaki 40 odalı konağı. 40 odalı değildi tabii ama öyle bilinirdi. Babamın dedesi zamanında gerçek bir saray yavrusu olduğu anlatılırdı. O yüzden hala kasr diye bilinir yörede. Bizimkiler de kasr derler. Oradaki insanlarımızı, hayvanlarımı, kırları özlüyorum. O kadar az yaşayabildim ki köyde. Hepsi güzel bir rüya mıydı diye düşünüyorum bazen. Hani insanın görmeye doyamadığı, uyanır uyanmaz gözlerini yeniden kapayıp sürsün istediği rüyalar vardır. Öyle bir rüya mıydı o günler? Köye neden sık sık gitmediğini, konağa ne olduğunu sorduğunda yine aynı hüzünlü, usul sesle köy boşaltıldı demişti. Aşiret içi bir anlaşmazlık yüzünden. Babam zaten çıkmıştı köyden. Buraya şehre taşınmıştı bizimkiler. Yine de yazları falan giderdik. Orası yayladır, serin olur. Havası, suyu, her şeyi güzeldir. Sonra savaş başlayınca bizimkiler korucu olmayı reddettiler. Sanmayın ki dağdan yanaydılar da ondan. Koruculuk, işbirlikçilik gibi görülür. Aşiret töresine uymaz aslında. Hem de sanıldığının aksine tehlikelidir. Koruculuğu reddedince devlet baskısı arttı. Dağdakiler de dişlerine göre Lokmasan'ı tacize başladılar. Yani huzur kalmadı, herkes göç etti. Sonra da askeriye köyü boşalttı. Babamın şehirde de evleri vardı ama köyü, yaylayı severlerdi. Orası onların, nasıl demeli, krallıklarıydı. Bizim buralarda aşiret reisi de olsan, mir de olsan, ağa da olsan şehirde kaybolursun, saltanatın kırsaldadır. Resimleri yapan, şu ayna kapaklarını boyayan çocuğa ne oldu? İyi bir şey söyle bana. Resim okudu, ressam oldu, sergiler açıyor falan de. Ressam olmak mı? Buralarda yaşadıklarımız alay edilemeyecek, şakası bile yapılamayacak kadar acıdır. Peri masalları gerçek olmaz. Muratlara erilip kerevetlere çıkılmaz. Eskiden, savaştan önce daha iyiymiş. Yöreden, köylerden falan çıkıp bir yerlere gelenler olmuş ama şimdi genç kadının gözlerinin buğulandığını, dudaklarının belli belirsiz titrediğini görmüş, önünü arkasını düşünmeden konuştuğuna pişman olmuştu. Resim boyayan çocuk yok artık. Bizim buralarda ressam olunmaz. Durduğun, baktığın tarafa göre gerilla, terörist, hain, ayrılıkçı, işbirlikçi, itirafçı, şehit olunur. Ya da ölü ele geçirilir. Yine kızacaksınız bana. Ezilmişlik üzerinden, mağduriyet üzerinden siyaset yapma. Mağduriyete yaslanıp hak arama diyeceksiniz. Peki ne üzerinden hak aramalıyız biz? Elimizde bir tek ölülerimiz, acılarımız, yoksunluğumuz var. Ömer'i etkileyen, Jiyan'ın sert kabuğunun, dingin duruşunun altında gizlenen aşırı duygusallık, isyankar kırılganlık, patlamaya hazır yanardağ sıcaklığıydı. Heyecanlandığı, duygulandığı zaman ki en küçük bir olay, gelişigüzel kullanılmış bir sözcük, bir anı parçası yetiyordu heyecanlanıp duygulanması için. Gözlerinin içinden bir gölge geçiyor, dudağının sol kenarı hafifçe titreyip yukarı çekiliyor, rengarenk taşlı gümüş yüzüklerle bezeli ince uzun parmakları belli belirsiz titremeye başlıyordu. Neler yaşamış, nelere tanık olmuş, ardında neler bırakmıştı bilmiyordu. Sırlarla mı doluydu, yoksa alımlı, güzelce bir kadındı da içine girdiği karmaşık ruh hali ve romancı alışkanlıklarıyla Ömer mi yazıyordu bütün bunları? Bir başkasında itici gelebilecek sert ve kesik vurgulu doğuş hibesi, tiyatro sahnesi tiradını andıran, yapaylığın sınırında dolanan konuşmaları, esrarengiz kadını oynuyor diye nitelenebilecek sunuşları hepsi onun parçasıydı. Eczaneye ilaç almaya, tansiyonunu ölçtürmeye, akıl danışmaya gelen yerli kadınlar, peşmerge giysilerini andıran yerel giysiler içindeki adamlar, örtülü örtüsüz genç kızlar, eczacı abla ya da jiyan abla ile kendi dillerinde konuşmaya başladıklarında onun ne kadar buralı, ne kadar onlardan olduğunu fark edip şaşıyordu. Sokakta jiyan önlerinden geçerken erkekler sağ ellerini göğüslerinde kavuşturup buralara özgü abartılı bir saygıyla selamlıyorlardı onu. Kadınlar dertlerine derman, yaralarına merhem sorarlarken bazen sarılıp öpüyor, bazen elini iki ellerinin arasına alıp sevgiyle öylece tutuyorlardı. Hayır, romancı yanının abartılı bir kurgusu, son günlerde içine düştüğü garip ruh halinin etkisiyle yarattığı bir roman kahramanı değildi Jiyan. Derinliklerine sızmasına, ruhuna, sırrına nüfuz edilmesine izin vermeyen bu yaban toprakların ürünü ve özetiydi. Özel ve özenli bir ürün. Güzel, görkemli bir özet. Evimi de görün diye davet ettiğinde kadının doğallığı, pervasızlığı, kendine güveni şaşırtmıştı Ömer'i. Doğunun da doğusundaki bir taşra kentinde yabancı erkeği evine davet etmekten kaçınmayan genç, güzel ve de saygın bir dul kadın. Kendine o kadar güvenli, o kadar rahat. Bana kurşun işlemez güveni ve rahatlığı. Jiyan'ın evi, krem beyazı perdeleri, beyaz koltukları, zemini duvardan duvara kaplayan beyaz yer halısıyla, bu yüzden salona girerken ayakkabıları dışarıda bırakmak gerekiyordu. İnsana beyaz bir bulut içinde yürüyormuş hissini veren geniş salon, camlı kitaplıkları ve zarif yazı masasıyla çalışma odası ve şimdi yer yatağında yan yana çıplak, doygun ve mutlu yattıkları bu oda yatak odası. Yatak odasında yaylaların renk renk çiçekleriyle masal kuşlarının iç içe geçtiği kapaklı aynanın önünde ayakta duruyorlardı. Jiyan Ömer'in sağ omzunun hemen arkasındaydı. Omuzlarına dökülmüş kuzgun karası, aslan yelesi saçlarını çevrelediği, gölgelediği yüzü aynada yansıyordu. Ömer başını hafifçe arkaya, sağ yanına döndürmüş, sanki ilk değil de birinci kezmiş gibi bedeninin her noktasını, her kıvrımını ezbere bildiği, onlarca yıllık karısıymış gibi dudakları kadının dudaklarını hiç aramadan bulmuştu. Yumuşak ama yakıcı bir ateş dilinden gırtlağına, oradan göğsüne, karnına doğru süzülürken iki şey düşünmüştü. Jiyan'ın kendi boyunda olduğunu ve dudaklarını kaçırmadığını. Umursamazlıktan mı, istekten mi o an bilememişti. Şimdi yanı başında beyaz işlemeli keten çarşaflara sarılmış yatan kadının yastığa dağılmış uzun siyah saçları o anda çıplak vücudundan bile daha dişi, şehvetli, davetkar görünüyordu Ömer'e. Sıkıca kapalı perdelerin kıvrımları arasından sızan meraklı, yaramaz, incecik bir ışık oku Jiyan'ın saçlarına saplanıyor, bukleler arasında geziniyor. Saçları böylesine gür, kuzguni siyah, uzun ve büklüm büklüm olmasaydı, yüzü bu kadar çekici olamazdı diye düşünüyor Ömer. Saçlarını açtığında başkalaşması, efsanevi bir tanrıça tasvirine dönüşmesi bundan. Sihri saçlarındaki bu kadının, saçlarını kesse büyü yok olacak sanki. Elini siyah yelenin arasına sokuyor. Bukleleri parmaklarına doluyor. Kadınım demek istiyor ona, nedense öyle geliyor içinden. Her kadına yakışan bir sevgi sözcüğü vardır. Ona kadınım sözcüğünü yakıştırıyor. Sesi olsa, söylemeyi bilse, o çok sevdiği türküyü söylerdi kulağına, sadece onu duyabileceği gibi. Evlerinin önü mersin, ah sular akmaz kadınım, tersin tersin. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah kapınızda kadınım, kul ben olayım. Jiyan onun kadını değil oysa, bunu seziyor. Bir tek kişinin kadını olmuş, hep onun kadını kalmış. Kimsenin kadını değil artık. Kendi bedeninin hakimi, bedenini kendisi için kullanan, zevk alıp da kendini sunmayan, erkeğe sahip duygusu yaşatmayan, sahiplenmeye de çalışmayan, ehlileşti sandığınız anda vahşete teslim olan simsiyah bir başak o. Kocam derken genç kadının sesindeki vurguyu hatırlıyor. Kocasının öldürülmesine payı olduğunu mu söylemek istemişlerdi o adamlar? Nasıl tutkuyla, özlemle kocam dediğini hiç duymamışlardı besbelli. Besbelli onu tanımıyorlardı. Tanısalar da anlamazlardı zaten. Avukat büyük bir aşktı demişti. Aşkları besleyen, büyüten, ölümden sonra bile yaşatan nedir? Jiyan'ın kaybettiği kocasına bağlılığı bu topraklarla, bu toprakların acılarıyla, umutlarıyla, savaşıyla iç içe. Bu yüzden aşkın nesnesi yok. Olsa da gücünü koruyor. Bense yabancıyım. iyi yabancı ama dışarıdan. Benimle olan ilişkisi bedenin ve arzunun sınırlarına dayanıp benimle yok olup gidecek. Cihan yanında sessiz temassız yatıyor. Çarşafı iyice sarılmış, çıplak eti etine değmiyor. Kadınlar sevişmeden sonra erkeğe sokulurlar, hele de ilk defasında. Erkekse doymuş bedeninin özgürlüğünü yeğler. Kendi içine çekilip yalnızlığın keyfini yaşar. Cihan da öyle şimdi. Ona dokunmak, sarılmak, şefkatle okşanmak ihtiyacını hisseden benim. Garip bir yol değişimi. Yataktan önce kadın kalkıyor. Sarındığı beyaz çarşafı ardından sürükleyerek odaya açılan banyoya giriyor. O banyodayken aceleyle giyiniyor Ömer. Yaşadıklarını bedeninde, belleğinde, duygu merkezlerinde dondurup öylece saklamak istiyor. O anlar orada kalmalı. Şimdiki zamana sarkmamalı. Yoksa büyü bozulacak. Resimli, bezemeli ayna kapaklarını ardına kadar açıp aynada yüzünü seyrediyor. Doyumlu bir sevişme kadını güzelleştirir derler. Bana da yaramış. Hiç de yaşlı görünmüyorum. Kendinden memnun kalıyor. İçindeki kötü duygu dağılıyor. Utanmasa ıslık çalarak şarkılar bile söyleyebilir. 20. ayrımın sonu. Sayfa 238.